ゲビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Haziran 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Kemal Öktem var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bilal Çetin'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ve bugün son konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'da olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti tarihi bereket. İnsanoğlunun 12 bin yıl önce tarıma başladığı Mezopotamya'da en eski buğday türü olan ve yeniden canlandırılan sorgülün hasatı Mardin'de yapıldı. Dünyaca ünlü Mardinli kadın şef Ebru Baybara Demir'in girişimiyle hayata geçirilen, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yaşayan Toprak Yerel Tohum projesi meyvelerini verdi. Proje kapsamında yeniden canlandırılan ve 2017'den bu yana tohumluk olarak ekimi yapılan Mezopotamya'nın en eski buğdayı sorgülün hasadı Mardin'de gerçekleştirildi. Projede çalışan kadın sayısı 2 yılda 70'ten 310'a yükseldi. Projenin girişimcisi Ebru Baybara Demir, "Bu tohumlar susuz yetişiyor. Susuz tarımı dünyaya göstermek istiyoruz," dedi. Projede Suriyeli mülteci kadınların da çalıştığını ve onların bilgisinden de yararlandıklarını anlatan Demir, "En sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için çalışıyoruz," diye konuştu. G20 zirvesine katılacak başlığı var ve Trump'tan yaptırım izlenimi almadım diyor Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28-29 Haziran'da Osaka'da yapılacak G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya gitti. Hareketinden önce konuşan Erdoğan, S-400 ile ilgili işin bittiğini, teslim sürecinde olduğunu ifade ettik. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bilmiyorum. Sayın Trump'la görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de İpek Yolu atağı başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Jinping ile İpek Yolu'nu canlandıracak dev projeyi masaya yatıracak. Türkiye güzergahın orta koridor kısmı üzerinde. Proje Türkiye'de dahil 65'ten fazla ülkenin ekonomik ve kültürel hayatına canlılık kazandıracak, diyor Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti "Kavga sanal, ölüm gerçek." Sosyal medyada başlayıp kanla biten kavgalara bir yenisi eklendi. Kız meselesinden sosyal medyada başlayan kavgada bir genç can verdi. İkisi hastanelik oldu. 8 genç gözaltına alındı. Kanlı kavga iddialara göre Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlunun en küçüğü Safa Akif İnan ile kız arkadaşının 14 yaşındaki eski erkek arkadaşı B.Ç. arasında sosyal medyada başladı. Karşılıklı küfürleşmeler telefonda da sürdü ve gençler sonunda önceki gün Kınıklı'daki Amfi Park'ta buluştu. 21 yaşındaki ikiz abileri Ahmet Burak ve Mehmet Buğra'nın Safa Akif İnan'ı yalnız bırakmadığı buluşmaya B.Ç. de arkadaşlarıyla geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Safa Akif ve abisi Ahmet Burak bıçaklandı. Mehmet Buğra da dövüldü. Safa Akif İnan can verirken B.Ç. ile birlikte yaşları 18'in altında 8 genç gözaltına alındı demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti "Azmin ve cesaretin zaferi." Doğuştan ellerini ve ayaklarını kullanamayan Şeyda Melis, klavyeyi burnuyla, mouse'u da sol ayağıyla kullanarak üniversiteyi birincilikle bitirdi. Hayata tutunmak için verdiği olağanüstü mücadeleyle gerçek bir başarıya imza atan Şeyda Melis Türk Kahraman, yazılım mühendisliği bölümünden 4 üzerinden 3.99 not ortalamasıyla mezun oldu. Yaptıkları yalnızca engelli bireylere değil, herkese örnek olmak istediğini belirten Şeyda Melis, gençlere şu mesajı verdi. "Umarım kendi yolumda ilerlerken yolculuğuma tanık olan herkese mesafe kat etmek için her zaman ayaklara gerek olmadığını ve dahası ayakları varken durmayıp koşmaları gerektiğini göstermek adına örnek olabilmişimdir." Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Erdoğan Japonya'da." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada mülteciler konusunda en önemli bedeli ödeyen ülke Türkiye. Bu minvalde uluslararası işbirliğinin artırılması ve külfet paylaşımının sağlanması yönündeki görüşlerimizi bir kez daha muhataplarımızın dikkatine sunacağız." dedi. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da. Hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye'nin üyesi olduğu G20 platformunu dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerini bir araya getirmesi bakımından çok önemsediklerini ifade ederek G20'nin dünya ekonomisinin yaklaşık %85'ini, dünya ticaretinin %75'ini ve dünya nüfusunun da 2/3'ünü teşkil ettiğini anlattı. Terör ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunun G20 nezdinde önem verdikleri, dünya ülkelerinin de ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri olduğunu belirten Erdoğan, bu kapsamda terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizeceğiz ifadesini kullandı. Küresel eşitsizlikler konusunun toplantılar sırasında dönem başkanlığınca gündeme getirileceğini belirten Erdoğan, bu bağlamda özellikle kadınların iş gücü piyasasına daha etkin katılımına yönelik görüşlerimizi paylaşacağız dedi. Hemen yanda Akar'dan diplomasi trafiği başlığı var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de ikili temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Mark Esper'le görüşmesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi. Görüşmede ayrıca Suriye ve F-35 savaş uçağı projesiyle diğer ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Akşam gazetesinin manşeti "FETÖ'ye Birleşmiş Milletler'den tokat." Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin başvurusu üzerine FETÖ'nün Afganistan'daki eğitim kurumlarının Marif Vakfı'na devrini resmi olarak tanıdı. Star gazetesinin manşeti 100 yıllık ahlaksız teklif. Filistin topraklarının satış teklifi 100 yıl sonra refah için barış aldatmacasıyla yeniden masada. Siyonist yönetim süslü laflarla 100 yılın ihanetini perdelemeye çalışırken Arap ülke temsilcilerinden Filistin'i imha planına tek bir itiraz sesi yükselmedi. Yüzyılın anlaşması yalanıyla Filistin'e dayatılan sözde barış planının finans ayağının konuşulduğu toplantıda Trump'ın danışmanı Kushner, Batı Şeria ve Gazze'deki yatırım projelerini sınırları olmayan harita üzerinden anlattı. Kushner bu haritayla Arap ülkelerine Siyonist İsrail'in işgalini yok saydıkları mesajını doğrudan verdi. Filistin davasına ihaneti Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas yetkilileri dikkatle dinledi. Plana ilk destek Suudi Arabistan'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin barış planı başarıya ulaşabilir çünkü yatırımları içeriyor. Bahreyn'de İsrail bölgede varlığını sürdürmesi gereken bir ülke, onunla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, açıklaması yaptı. Türkiye gazetesinin manşeti ders almıyoruz, bir çiftlik bank vurgunu da Aydın'da yaşandı. Süt çiftliği kuruyorum diyerek 250 kişiden 10 milyon lira para toplayan sahtekar sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçtı. Türkiye 3 yıldır çiftlik bank vurgunu ile milyonlarca lirayı alıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı konuşuyor. Piyasadan 1.1 milyar lira toplayan Aydın, Uruguay'da lüks içinde keyif sürüyor. Mağdurlar ise mahkeme koridorlarında adalet bekliyor. Vurgun yapılan o kadar habere rağmen kimseye ders olmuyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde İbrahim B. 3 yıl önce süt çiftliği kurdu. Sonra yüksek kar ortaklığı vaadiyle aralarında polis, asker, esnafın da bulunduğu meslek gruplarından 250 kişiyi üye yapıp bankalardan kredi çektirdi. Piyasadan 10 milyon lira toplayan düzenbaz eşi ve 3 çocuğunu da bırakarak Azerbaycanlı sevgilisiyle kayboldu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Osmanlı satmadı, Araplar satıyor. Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesinin destek verdiği Filistin'i imha planını tartışıyor. II. Abdülhamit'in zor zamanlarda Filistin'e sahip çıkmasını hatırlatan Lübnanlı lider Velid Canbulat, Osmanlıların Filistin'i satmayı reddettiğini ama Arapların buna razı olduğunu söyledi. Canbulat şu tespiti yaptı. Theodor Herz, Yahudi yerleşimi için Filistin'i satın almak istedi, Abdülhamit reddetti. Bugün Theodor'un torunu Kushner, Filistin halkını Ürdün, Sina, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin'i almak istiyor. Osmanlı'nın kabul etmediği teklifi Araplar kabul edecek mi? Yeni Akit gazetesinin manşeti ABD'nin uşakları Filistin'i satıyor. Bazı Arap ülkeleri Siyonist'e hizmet eden Bahreyn çalıştayı için masaya oturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde İsrail-Filistin barışını sağlamak için açıklamaya hazırlandığı 100 yılın anlaşması planının ilk ayağı olan Bahreyn çalıştayı, Amerika Birleşik Devletleri kuklaları Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn öncülüğünde yapıldı. 50 milyar dolarlık ekonomik yaptırım karşılığı Filistin'i İsrail'e peşkeş çeken sinsi plana çalıştayı protesto eden Arap ülkelerinden tepki yağıyor. Son gazetemiz bugün Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti "Boş yapma, tarihi unutan Yunanistan'a yeniden hatırlatırız." Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan sabırları zorluyor. Çipras'ın tehditlerini kuru gürültü olarak yorumlayan uzmanlar, Yunan tarihten ders almamış gibi dediler.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç günaydın.
Arzu Türkan günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Başkentin gündemini paylaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için şu sıralarda Japonya'da dün saat 19'da Esenboğa Havaalanı'nda hareket öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı ve şu sıralarda da Japonya'da Türkiye saatiyle saat 13.30'da liderler Osaka için tanıtım resepsiyonunda bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncesinde de Osaka'da Japonya'da bazı programlara katılacak. Türk Kültür Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bazı programlarda konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii dünyanın gözü bu zirvede olacak. Dünya liderleri bu yıl Japonya'nın Osaka kentinde buluşacak. Ana gündem maddesi ekonomi. Ülkeler kendi ajandalarına özel başlıklar da gündeme getirebilecek. Bölgesel ve küresel güvenlik konuları da zirvenin gündeminde olacak. Önemli bir zirve ve başkentte yakından takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mesai devam ediyor. Eğitim teklifi genel kurulda gündem maddelerinden bir tanesi olacak. 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik davalar da başkentin önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Akıncı Üssü davası FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemleri ilişkin 475 kişi yargılanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı davası ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası da Sincan yerleşkesinde görülmeye devam edilecek. Bugünün gündemini paylaşmaya bu haftanın önemiyle bitirelim isterseniz. Uyuşturucuyla mücadele haftası bu hafta ve uyuşturucuyla mücadele destek hattı ile ilgili bir haber işlenecek. TRT Haber'de bugünün gündeminde tam 200 bin çağrı aldı. Alo 191 hattı hem bağımlılık sorunu yaşayanlara hem yakınlarına tedaviye ulaşma imkanı bulamayanlara yönelik Alo 191 hattı hizmet veriyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin. Bilal Çetin günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk. Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Rasim Kılıç, Cumhurbaşkanı G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da dedi. Orada çok önemli görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gitmeden de Esenboğa Havalimanı'nda yine çok önemli açıklamalar yaptı. Önce o açıklamalardan başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda S-400'lerle ilgili açıklamalar yaptı. S-400 konusu bitmiştir dedi. NATO ülkesinin bir diğer NATO ülkesine de yaptırım uygulayamayacağını söyledi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından dün ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdi. İçin Ankara'dan hareket etti ve Japonya'da gerçekleştirilecek olan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda hem iç gündeme yönelik hem de dış gündeme yönelik önemli mesajlar verdi. Tabii şunu da belirtelim, G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Rusya Devlet Başkanı başta olmak üzere pek çok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve ABD Başkanı Trump'la da cumartesi günü Türkiye saatiyle yanılmıyorsam sabah 6 civarında bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor ve edindiğimiz bilgilere göre Trump-Erdoğan görüşmesi G20 Liderler Zirvesi'ndeki son görüşme olacak ve ucu açık bir görüşme olacak. Bu görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki pek çok sorunun masaya yatırılmasını bekliyoruz. Bu sorunlardan en önemlisi tabii ki S-400 meselesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün konuşmalarında vurguladığı gibi dünkü konuşmasında da vurguladı. S-400 meselesi bitmiştir dedi bizim için. Biz dedi bu S-400'leri aldık, işlemler tamamlandı. Bundan sonra geri adım atmamız mümkün değil şeklinde bir açıklama yaptı. Ve Türkiye'nin NATO ülkesi olduğuna dikkat çekerek, Amerika Birleşik Devletleri de NATO ülkesi, bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine ambargo uygulayabileceğine ihtimal vermediğini ifade etti. Ama orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa söylediği çok önemli açıklamalar var. Onları da hatırlatmakta fayda var. Çünkü Sayın Erdoğan dedi ki, bu seyahatte Sayın Trump'la da konuyu ele alma fırsatımız olacak. Ancak B planı, C planı, böyle daha doğmamış çocuğa don biçme yoluna gitmeyelim. O bizde saklı kalsın. Adeta çeyiz sandığında kalsın, zamanı gelince onu meydana çıkartırız. Yani Erdoğan'ın bu açıklamalarından acaba S-400 meselesiyle ilgili farklı bir atraksiyon mu gelişecek şeklinde değerlendirmeler yapılmaya başlanacak bugünden itibaren. Ama anladığımız kadarıyla Türkiye S-400 meselesini bir milli mesele olarak görüyor, milli egemenlik meselesi olarak görüyor ve bu konuda geri adım atmama konusunda kararlı. Ama Amerika Birleşik Devletleri de kararlı anladığımız kadarıyla. S-400'lerin alınması halinde Türkiye ekonomik yaptırımlar başta olmak üzere pek çok yaptırım uygulayacağını ifade ediyor. Ama gelişmeler nasıl olacak? Tabii ki siyasette ve dış politikada 24 saat çok uzun bir süredir. O yüzden gelişmeler nasıl olacak? Cumartesi günü Trump-Erdoğan zirvesinde bu konuyla ilgili nasıl kararlar alınacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Ama ben S-400 meselesinde Türkiye'nin geri adım atacağına ihtimal vermiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncelerde açıklamıştı, hatırlayacaksanız. Temmuz'un ortasına doğru S-400 sistemleri Türkiye'ye gelecek ve kurulumuna başlanacaktır şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bugün gazetelerde gördüm, enteresan bir haber daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz tutuklu olan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı var.
Hakan Atilla'nın
19 Temmuz tarihinde tahliye edileceğine dair bir haber var. Bu da önemli bir gelişme bence. Çünkü Hakan Atilla biliyorsunuz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir krize neden olmuştu. Tutuklanması ve ceza alması. Ama 19 Temmuz tarihinde tahliye edilecek olması galiba biraz da erken tahliye ediliyor. Bu nedenle Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki yumuşama açısından ben bu adımı önemli bir adım olarak görüyorum.
Peki bakalım nasıl sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz. İç siyasete yönelik de açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir kere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlık sistemi ile ilgili bir referandum çağrısı vardı. Onunla ilgili bu iş bitmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıntılı olarak değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Tabii şimdi 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarından sonra siyaset bu seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Bütün partiler değerlendiriyor. AK Parti değerlendiriyor. CHP, İYİ Parti, HDP, MHP bütün partiler değerlendiriyor. Dün de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu İstanbul seçimlerine ilişkin olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen referandum konusuna cevap verdi ve bu konuda kapıları kapattı diyebiliriz. Neydi bu konu? CHP Genel Başkanı dün salı günü yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafsızlığını yitirdi iddiasıyla bir referanduma gidilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da akşam yat sabah kalk referandum olmaz diyerek bu konuya kapıyı kapattı. Tabii Cumhurbaşkanı hükümet sistemini biz bir yıl önce geçtik. 24 Haziran'da yapılan referandumdan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik ve bir yılını doldurdu. 24 Haziran'da yapılan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdi ve bir yılı doldu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmeler yaptı ve bir yılında doldurduğunu ve bu sistemin aksayan yönlerinin tespit edilerek daha güzel nasıl işlerlik kazandırılacağına yönelik adımlar atılacağını ifade etti. Tabii 23 Haziran seçimleri de aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değerlendirilmesi açısından önemli bir gösterge bence. Seçmenin verdiği bir mesaj var İstanbul seçimlerinde ve Erdoğan grup toplantısında dedi ki biz AK Parti olarak seçmenin verdiği bu mesajı doğru okuyacağız. Seçmenin verdiği mesaja kulağımızın üzerine yatarak görmemezlikten gelme gibi bir şansımız yok dedi. Erdoğan da bu mesajı doğru okuyacak. Kılıçdaroğlu da, Bahçeli de, Meral Akşener de, HDP de İstanbul seçmeninin verdiği mesajı doğru okuyarak bundan sonraki gereken adımları atacaklardır. Tabii dün Erdoğan'a sorulan önemli bir soru da kabine revizyonu ile ilgiliydi. Salı günü de sorulmuştu Erdoğan'a, dün de soruldu. Dün sorulan soru şuydu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım kabinede görev alacak mı şeklinde. Çünkü biliyorsunuz Binali Yıldırım AK Parti'nin en önemli isimlerinden birisi. Yıllarca Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Son başbakanı AK Parti'nin ve Türkiye'nin ve son olarak da meclis başkanıydı. Tabii ki Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimlerini kaybetmiş olmasına rağmen aktif bir görevde olmaması beklenemez. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım Bey'e ya kabinede ya da partide aktif bir görev verecektir. Binali Yıldırım bu partinin en önemli isimlerinden birisidir. Ve dün Erdoğan konuşmasında da partimiz içinde değerlendirilecektir bunlar ama dışarıdan gelen telkinlerle biz kabine revizyonu yapmayız şeklinde açıklamasını tekrar etti.
Peki. Hı-hı. Bir de bu 23 Haziran seçimleri öncesinde İmralı'da bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'a bir akademisyen ziyareti. Hı-hı. Bir de yine terörist Osman Öcalan'ın TRT röportajıyla ilgili de sorular soruldu. Onunla ilgili de açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii seçimler öncesinde İmralı'da bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'ı bir akademisyen ziyaret etti. Tabii bu ziyaret önemli. Neden önemli? Abdullah Öcalan yıllar sonra, terörist başı Abdullah Öcalan yıllar sonra avukatları ve kardeşi dışında biriyle görüşmüş oldu. Tabii bu ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında da söyledi. Nasıl izin verildiğini anlattı. Cezaevindeki birisinin ziyaretine izin verme yetkisi Adalet Bakanlığı'nda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından anladığımız kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı da burada devreye girmiş ve Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla Öcalan'ı İmralı'da bir akademisyenin ziyaretine izin verilmiş. Burada hukuka aykırı bir durum yok. Anayasaya ve yasalarımıza aykırı bir durum yok. Çünkü izin verildiği zaman Abdullah Öcalan'ın terörist başı da olsa izin verilen kişiler cezaevinde ziyaret edebilir. Tabii burada tartışılan konu Öcalan'ın mektubu meselesi, Öcalan'ın açıklamaları konusu. Haberlerden anladığımız kadarıyla Abdullah Öcalan, terörist başı Abdullah Öcalan İmralı'da birkaç gün önce avukatlarıyla görüşüyor. Avukatlarına da bir mektup veriyor ancak avukatları tarafından bu mektup açıklanmıyor kamuoyuna. Açıklanmayınca anladığımız kadarıyla Abdullah Öcalan başka biriyle görüşerek, terörist başı başka biriyle görüşerek bu mektubunu kamuoyuyla paylaşmak istiyor. Ve bu talebini cezaevi yönetimine iletince cezaevi yönetiminde bu talep doğrultusunda bir akademisyenin ziyaretine izin verdi görülüyor terörist başıyla. Ve bu terörist başı Öcalan'ın mektubunu bu akademisyen kamuoyuna açıkladı ve seçimlerle ilgili bir mesaj vermişti. Tabii burada bu konu mutlaka tartışılacaktır. Bu ziyarete izin verilmesi doğru muydu, değil miydi? Terörist başının kamuoyuna mesaj vermesi doğru muydu, değil miydi? Bu bundan sonra da tartışılmaya devam edecektir. Tabii Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'ye röportaj vermesi bazılarının çok tepkisine neden oldu ama burada yadırganacak bir durum yok. Çünkü TRT Kürdi Türkiye'nin en önemli televizyon kanallarından birisi ve Kürtçe yayın yapan, 24 saat Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalı ve özellikle Güneydoğulu vatandaşlarımız başta olmak üzere Kürt vatandaşlarımız tarafından oldukça beğeniyle takip edilen bir televizyon kanalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü açıklamasında TRT yönetiminin bu röportaja izin verdiğini ve TRT'deki arkadaşlarına da güvendiğini net olarak ifade etti. Yani burada yadırganacak bir durum yok. Osman Öcalan başka bir televizyon kanalına da röportaj verebilirdi. Ve ben inanıyorum ki Osman Öcalan böyle bir röportaj vermek istediğinde diğer televizyon kanalları, diğer haber kanalları da bu röportajı yayınlamaktan kaçınmazlardı. TRT Kürdi burada önemli bir adım atarak Osman Öcalan'ın röportajını yayınlayarak özellikle PKK terör örgütünün Kürt seçmenlerimiz üzerindeki algı oyunlarını bozmuş oldu.
Peki şimdi bir de Doğu Akdeniz başlığı var. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'ye karşı olan ve Ege ile Doğu Akdeniz'de gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabilecek bir yasa tasarısını kabul etti. Bununla ilgili bir soru soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu yasa tasarısıyla ilgili, onun kabul edilmesiyle ilgili neler düşündüğü de soruldu. Nasıl değerlendireceksiniz yaptığı açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a?
Tabii şimdi Doğu Akdeniz meselesi bizim için çok önemli bir mesele. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları var. Çünkü Türkiye Kuzey Kıbrıs'ta garantör ülke. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs üzerinde 3 garantör ülkedir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler var ve biz bu Türklerin haklarını korumak zorundayız Türkiye olarak. Çünkü biz oradaki soydaşlarımızı, kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. Nasıl Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de petrol araması, doğalgaz araması yapıyorsa orada Kuzey Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin de doğalgaz ve petrol arama hakkı en doğal hakkıdır. Ama Doğu Akdeniz'de hakkı olmayan ülkeler bile burada hak iddia ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurguladı biliyorsunuz. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı çıkıp Doğu Akdeniz ile ilgili açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki ey Macron senin Doğu Akdeniz'de ne işin var haklı olarak. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında Doğu Akdeniz'de bir hak iddia etmesi mümkün değil. Çünkü garantör ülke değil. 3 tane garantör ülke var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü açıklamasında bunu vurguladı özellikle. Amerika Senatosu böyle bir karar almış olsa bile Doğu Akdeniz'de Amerika'nın bir hakkı olmadığını, orada Türkiye'nin, İngiltere'nin ve Yunanistan'ın hakkı olduğunu ifade etti. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecek. Çünkü orada Güney Kıbrıslı Rumların hakkı olduğu kadar Kuzey Kıbrıslı Türklerin de hakkı var. Ve biz bu haklarımızdan vazgeçmek niyetinde değiliz. Sonucu ne olursa olsun biz bu haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Biliyorsunuz onu da konuşuruz. Brüksel'de NATO Milli Savunma Bakanları toplantısı vardı. Hı hı. Ve o toplantıya katılan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da Yunanistan Milli Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu ikili görüşmenin en önemli gündem maddesi Doğu Akdeniz'deki gerginlik meselesiydi. Biz bu konudaki görüşlerimizi net olarak Brüksel'de Hulusi Akar tarafından Yunanistanlı mevkidaşına net olarak ifade edildi. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye çünkü Doğu Akdeniz'de biliyoruz ki çok zengin petrol ve doğalgaz kaynakları var. Biz buradaki haklarımızı almaya sonuna kadar kararlıyız.
Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 28-29 Haziran'da Japonya'da olacak G20 Liderler Zirvesi için ardından da Çin'e geçecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Bir kuşak bir yol projesi ve orada Türkiye'nin konumu konuşulacak konulardan biri. Nasıl değerlendireceksiniz peki
ziyaretini? Şimdi tabii G20 Zirvesi Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Daha sonra Japonya'ya resmi bir seyahat gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tokyo'ya geçecek. Hı hı. Tokyo'da Japonya kralı ve Japonya imparatoru ve Japonya başbakanıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Tabii Türkiye-Japonya ilişkileri açısından bu ziyaret önemli. Bu ziyarette Türkiye ile Japonya ilişkiler açısından önemli kararların alınması bekleniyor. Ardından Çin'e geçecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin'de Çin Devlet Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan Çin Devlet Başkanı görüşmesine gelmeden önce bir hatırlatma daha yapayım. G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de bir görüşmesi olacak. Bu görüşme de tabii çok önemli. Yani hem dünya ekonomik dengeler açısından hem de Amerika ile Çin'in iki akıllı cep telefonu firması var biliyorsunuz. Evet. Onların rekabeti açısından önemli. Hatta bugün bir yazıda okudum. Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi olduğu zaman Trump kendi ülkesinin telefonunu koyuyormuş. Çin Devlet Başkanı da kendi ülkesinin telefonunu koyuyormuş. Ve karşılıklı onların özelliklerini konuşarak başlıyorlarmış görüşmeye. O görüşme de oldukça önemli. Tabii Türkiye-Çin ilişkileri son dönemlerde oldukça arttı. İkili ticaret oldukça arttı. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Daha da arttırılması gerekiyor. Çünkü Çin dünyada şu anda ticaretin Amerika'dan sonra ikinci büyük ülkesi. Ve bu nedenle Türkiye-Çin ilişkilerinin artması gerekiyor. Ve Erdoğan'ın Çin ziyaretinde Türkiye ile Çin ilişkileri arasındaki bir protokol imzalanacak ticari ilişkilerle ilgili. Bu protokol oldukça önemli. Çin 1 milyar nüfusuyla dünyanın en büyük ülkelerinden, en kalabalık ülkelerinden birisi. Ticaret bakımından da dünyada şu anda Amerika'dan sonra ikinci sırada. Bu nedenle Türkiye-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pekin ziyaretini oldukça önemli buluyorum ben.
Peki, evet, ziyaretler bu şekilde olacak. Hep birlikte takip edeceğiz. Biraz önce siz de altını çizdiniz. Bir önemli görüşme de NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakan Vekili Mark Esper arasında gerçekleşti. Yine konu S-400'lerdi. Bu toplantıları sonucunu nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine muhatap bulma konusunda zorluk yaşıyor. Biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı henüz atanmadı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şu anda vekaletle yürütülüyor Milli Savunma Bakanlığı. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Milli Savunma Bakanımıza Amerikan Milli Savunma Bakanı bir mektup yazmıştı. Ancak bu mektup yazan kişi cevabını alamadan Milli Savunma Bakanlığı vekaletinden azledildi. Şanandı Milli Savunma Bakanımıza mektup yazan. Ama Brüksel'de Milli Savunma Bakanımızın karşısında mevkidaşı olarak Mark Esper çıktı bu sefer. Tabii Trump bakanlarını, sözcülerini değiştirme konusunda çok hızlı. Bunu bir kere altını çizelim. Tabii NATO toplantısı için gitmişti Milli Savunma Bakanımız Brüksel'e ve bu görüşmede en önemli konu S-400 meselesiydi. S-400 meselesi konusunda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler devam ediyor. Şanan tarafından Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a yazılan bir hadsiz mektup vardı biliyoruz. Tehditler içeren bir mektup vardı. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar bu mektuba üslubunca cevap verdi. Aynı üslupla cevap verdi. Türkiye'nin tehdit edilemeyeceği şeklindeki mesajlarla. Ve Brüksel'de aslında Şanan'la Hulusi Akar'ın görüşmesi bekleniyordu. Ama maalesef Şanan'ın ömrü Brüksel'e gelmeye yetmedi. Brüksel'de Milli Savunma Bakan Vekili Mark Esper'le görüşme gerçekleştirildi. Ve bu görüşmede de ben inanıyorum ki Hulusi Akar Türkiye'nin S-400 meselesindeki tutumunu bir kez daha net olarak ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının da net olarak bu görüşlerini ifade ettiğini biliyoruz. Tabii esas önemli olan G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılacak görüşme. Bu görüşmede S-400 meselesiyle ilgili önemli kararlar alınabilir. Türkiye geri adım atmayacağını ifade etti ama Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl ikna edecek bu konuyla ilgili? Bu konuda cumartesi günü yapılacak Trump-Erdoğan görüşmesinde önemli kararlar alınabilir. Biraz önce ifade ettim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Brüksel'deki toplantıda sadece Amerika Milli Savunma Bakanı vekiliyle değil Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nın diğer mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. NATO toplantıları zaten NATO üyesi ülkelerin Milli Savunma Bakanlarının görüşmeler açısından önemli bir platform.
Peki. Evet, bu dış görüşmeler bu şekilde. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bir de birçok gazetenin manşetinde yer alan 100 yılın planı var. Onu Yusuf Alabarda ile de konuşacağız ama sizin de görüşlerinizi almak isterim.
Bu konuyla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum. TRT1'de yayınlanan ve severek izlediğimiz bir dizi var. Payitah Abdülhamit. Payitah Abdülhamit dizisinde 100 yıl önce bugün tezgahlanan oyunların aynısının 100 yıl önce nasıl tezgahlandığını, Filistin topraklarının Yahudiler tarafından Abdülhamit'ten nasıl satın alınmak istendiğini ve Abdülhamit'in bu oyunlara karşı bu oyunları bozmak için hangi atraksiyonları yaptığını, hangi angajmanlara girdiğini hep beraber severek izliyoruz. Payitah Abdülhamit dizisi. TRT1'in en önemli dizilerinden birisi ve tarihimize ışık tutan dizilerinden birisi. Bu diziyi izleyenler acaba tarihte yaşanan olaylar tekrarlanır mı, tekrarlanmaz mı düşüncesine kapılmış olabilir. Ama tarih tekerrürden ibarettir, bunu unutmayalım. 100 yıl sonra aynı olayla tekrar karşı karşıyayız. Payitah Abdülhamit dizisinde de anlatıldığı gibi Filistin topraklarını Osmanlı'dan satın almak isteyen Yahudilerin torunları olan Kushner, Trump'ın damadı, şimdi Filistin topraklarını yine satın almak istiyor. Ama bu sefer Araplardan satın almak istiyor. Lübnanlı siyasi lider Velid Can Polat ne diyor? Çok önemli bence o sözü. Osmanlı Filistin'i Yahudilere satmamıştı. Ama bakalım Araplar Filistin'i Yahudilere satacak mı şeklinde bir açıklaması var. Ve pek çok gazetede de bugün Osmanlı satmadı, Araplar satıyor manşetlerine taşındı bu sözler. Önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Filistin açısından önemli bir süreçteyiz. İnşallah bu süreç Filistinlilerin ve İslam dünyasının, Müslümanların istediği şekilde neticelenir. Ama maalesef bazı İslam ülkelerinde Amerika'nın ve İsrail'in ve Kushner'in bu planlarına teşne olduğunu, bu planlarının hayata geçirilmesine yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptığını maalesef görüyoruz. İnşallah Osmanlı'nın, Abdülhamit'in gösterdiği tutumu onlar da gösterirler diye temenni ediyoruz.
Peki. Evet, bu yoğun gündemi sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
ben programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum
Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi var. Siyasi yönden önemi çok büyük bu zirvenin. Ekonomik yönden de çok büyük önem taşıyor. Hem bu zirveyi hem ardından Çin'e gerçekleştireceği ziyareti, onun ekonomik açıdan değerlendirmesini konuşarak başlayalım.
Şimdi Türkiye için G20 çok önemli. Çünkü Türkiye bugün dünya ekonomileri arasında ilk 20'nin içinde. Dolayısıyla otomatikman bu grubun içinde yer alıyor uzun yıllardır. 17. sıradayız ekonomik büyüme bakımından. Ve bu 20'nin içinde de 5 tane ülke var. Birleşmiş Milletler'de de söz ve veto hakkına sahip ülkeler. Bunlar ekonomik bakımdan da çok etkili ve yönlendirici, rehberlik edici bir konumdalar. Dolayısıyla onlarla birlikte dünyayı ekonomik bakımdan yönlendirme açısından Türkiye'nin G20 içindeki hem önemi çok fazla, hem de etkilenmesi çok fazla. Dolayısıyla bir Orta Doğu'da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkan bir köprü vaziyetindeki Türkiye'nin ile ilgili alınacak kararlar otomatikman hem Avrupa Birliği ülkelerine, hem de bunun doğudaki açılımı olan Orta Doğu ve Asya ülkelerine doğrudan doğruya da kimsenin bahsetmediği bir olay ki bu yakında açılacak Hindistan, önce Çin sonra da Hindistan'a açılan bir kapı durumunda. Dolayısıyla bu sene özellikle o konu, sizin de çok güzel teşhis ettiğiniz üzere, ekonomi ama aynı zamanda enerji ve iklim konuları da bugün Türkiye dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden bir konumda. Dolayısıyla alınacak kararlar Türkiye'yi de bir aktif pozisyona sokacağı gibi etkileyecektir de. Nitekim bugün ekonomi bakımından ele aldığımız zaman, her ne kadar dünyada dolar karşısında en fazla değer kaybeden ve borçlanma, uluslararası borçlanma statüsünde Arjantin'den onun altında en alt düzeyde olmasına rağmen CDC dediğimiz kredi default sisteminde 421 puanla yüksek bir derece olan ve borçlanması hakikaten zor olan bir ülke olan Türkiye'yi burada alınacak kararlar, ekonomik kararlar çok etkileyecektir. Özellikle İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası'na baktığımız zaman bundan 3 ay önce 100 bin üzerindeyken bugün 95 bin civarında, hatta 92 bine kadar düzeldi. Bir haftadır 3 bin puanlık bir artış olarak karşımıza çıktı. Bunu nedir dinleyicilerimiz açısından önemi? Özellikle Türkiye gibi yurt dışına bağımlı olan ve uluslararası dövize en aşağı 200 milyar dolarlık yıllık ihtiyacı olan bir ülkenin açık pozisyonda bulunması bakımından burada alınacak kararlar çok önemli. Nitekim bunun olumlu gelişmeleri de biraz başladı. İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası'nda biraz önce arz ettiğim üzere 3000 puanlık bir artışın yanı sıra ilk defa tahvil, yani Türk tahvillerinin alışı, yabancılar tarafından girilmeye başladı, piyasaya girilmeye başladı. Bu da olumlu bir yönde bir yaklaşım. Ümit ederim de devam eder. Yalnız özel sektör alımlarıyla ilgili olarak, yani özel sektör kıymetli belgelerin alınması, borçlanma ile ilgili olarak biraz durağan bir statüde duruyor. Bizim biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın takip ettiği ekonomi politikası çerçevesinde özellikle bu dışa bağımlılık çok önem arz ediyor. Özel sektöre ağırlıklı olarak. Şimdi özel sektörde şimdiye kadar bize yapılan ilişkiler daha çok finansman ve bankacılık alanındaki hisselerin satın alması ve borsada değerlendirilmesi şeklindeydi. Dolayısıyla doğrudan doğruya yatırımlarda biraz gerileme vardı. Şimdiki ise umudumuz inşallah olumlu kararlar alınır. Tabii bunlardan bir tanesi uluslararası ticaretteki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına bağımlı. Bizi de etkileyecektir. Çünkü ikinci bir karar da şu Arzu Hanım. Biliyorsunuz Amerikan dolarında artık Trump'la Merkez Bank, Federal Reserve Bank Başkanı arasında, Powell arasında bir sıkıntılar var. Faizin artırılması veya eksiltilmesi yolunda. Sayın Trump indirilmesini istiyor. Çünkü doların yabancı paralar karşısında değeri düşmesinin düşmesi nedeniyle sonuçta Amerikan malları da dışarıya daha ucuz olarak satılacaktır. Ve bunun akabinde de hem Amerika kazanacak hem de o dolar yükselirken Amerika'ya olan dış finansman akımları bu sefer Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere doğru kayacaktır. Yani umudumuz o. Öyle bir şey bekliyoruz. Bugün sabahleyin haberlerde dinlediğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin açıkladığı veyahut da gazetecilerin aktardığı kadarıyla olumlu gelişmeler var. Zannediyorum Çin'le, Xi'yle Trump arasındaki olumlu gelişmeler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Karşılıklı tehditler olmasına rağmen her iki ülkede de vergiler artırmayla mal ve hizmet fiyatlarının artmasına önlenilmiş olacak. Bu da bizim Türkiye'yi olumlu yönde etkileyeceğini zannediyorum. Diğer bir husus bugünlerde ön plana çıkmaya başladı. Özellikle iklim, dünyadaki erimeler çok fazla, buzullar eriyor. Dolayısıyla kuraklaşma tehlikesi hızla artmaya başladı. Ne yapılabilir? Bunu görmek lazım. Ben de biliyorsunuz siz de anons ettiğiniz Konya'dan geliyorum. Konya Ovası'nda da her ne kadar verim artar gibi gözükse de kuraklaşmanın emarelerini çok yakından izlemekteyiz. Şu anda mesela Haziran sonu hemen hemen sular kalmadı. Ancak bu seneki yağışlardan dolayı biraz ürünler, özellikle buğday ve tahıl ürünlerinde bir artış olmakla beraber bunu gelecek senelerde ne gibi olumsuzluklar taşıyacağını bilmiyoruz. Karşılıklı önlemlerin alınması gerekli diye düşünüyorum.
Peki bir de deniz plastik çöpleri ve dijital ekonomi başlıkları olacak diyorlar. Verilen bilgiler arasında bunlar da var. Bunun da hem Türk ekonomisine hem dünya ekonomisine etkileri var sanırım.
Biliyorsunuz dünya petrol üretiminin %4'ü doğrudan doğruya plastik üretimine gidiyor. Ve plastikler de kolay kolay erimeyen, yani tabiatta kendiliğinde kısa dönemde yok olmayan maddeler. Ve biz insanlar maalesef bunu çevre kirliliğine dikkat etmediğimiz ettiğimiz için, daha da kirlettiğimiz için böyle bir terbiye almış olmamıza rağmen denizlerde balıkların karınlarından plastiklerin çıktığı ve çok ölümlerin olduğu görülüyor. Doğurganlık oranlarının düştüğü söyleniyor. Bu da tabii ilerideki bizden sonraki nesillerin beslenmelerinde ve yaşamlarında çok olumsuz olarak etkilenecek. Ümit ederim rasyonel kararlar alınır. Ama bazı büyük devletler bazı konularda maalesef geri adım atmıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bu iklimde meydana gelen soruşturmalarla ilgili olarak sera gazının azaltılması yolundaki anlaşmaya maalesef imza atmadı. Yani dünyada iki ülke, ikincisinin şu anda ismini hatırlamıyorum, imzalamadılar. Ki bir numaralı bir ekonomi böyle bir karar alırsa dolayısıyla sera gazı artışlarında çok fazla bir artış olacak. Bu da kuraklaşmayı maalesef ve pisliği de, yani çevre kirliliğini de arttıracaktır diye düşünüyorum. İnşallah rasyonel kararlar alınır. Yani bazen bazı insanlar için derler ya, nefsi aklının önünde gidiyor. Nefis aklının önünde gitmemesi lazım. Aklın daha önce gelmesi lazım diye düşünüyorum. İnşallah bazı zengin kimseler sırf yani büyük üreticiler para kazanmak amacıyla insanlığı düşünmeden alacağı üretim kararlarından vazgeçerler diye düşünüyorum.
Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra Japonya Tokyo ziyaretini de gerçekleştirdikten sonra Çin'e, Pekin'e geçecek.
Evet.
Orada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Bir kuşak bir yol projesi, bir dev proje. Bu yol kuşak projesi konuşulacak. Türkiye'nin bu projedeki konumu üzerinde durulacak. Bu ziyareti nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi efendim bunu iki açıdan ele almak lazım. Birincisi, biliyorsunuz artık Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri belirli bir seviyede kaldı. Artık ilerlemesi de mümkün değil. Yani ekonomik bakımdan, dış ticaret bakımından düşünüyorum. Türkiye'de ihracat kanallarında çeşitlendirmesi lazım. Bunun en önemli yolu da bugün Çin'in performansı ile ilgili Çin'le olan ilişkilerimizin artması lazım. Çin eskisi gibi sadece ucuz mal üretmiyor. Bir ticaret ateşesinin, Ankara ticaret ateşesini 200 sene önce belirttiği üzere paranıza göre mal üretiliyor. Dolayısıyla biz Çin'in de şu son 3 yıl içerisinde, özellikle 2016 yılından itibaren Çin'in de artık maksimum üretim kapasitesine ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla %10'luk bir kalkınmayla, %11'lik bir kalkınma performansını yakalayan bir Çin'de artık %6'lara düştü. Dolayısıyla bu düşüşte en büyük etkin doygunluktan kalıyor. Hem kendi iç talebi bakımından hem de Çin'e olan dış talebi, yani üretilecek mal ve hizmetlerle olan talepte düşmeler meydana geldi. Dolayısıyla alınacak kararlar konusunda hem Türkiye hem de Çin yeni arayışlar içerisinde. Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler çok düşük düzeyde. Hala da düşük düzeyde. Bu nasıl artırılabilir? Bu bence mal ve hizmet aktarımı veya ticareti şeklinde olabileceği gibi bence üzerinde durulması gereken husus, ki bunu uluslararası makalelerde de çok rastlıyoruz, ortak üretim ve ortak ekonomik performans göstermesine bağlı. Artık Çin'de de iş gücü o kadar ucuz değil. Yeni zenginler, yeni zengin sınıflar da oldu. Talepleri çok değişti. Ve emin olun, ben gitmedim ama gördüğüm kadarıyla internet kanalıyla artık 1,5 milyarlık bir nüfus sahip olan ülkede yaşam seviyesi de çok çok fazla arttı. Dolayısıyla talepler de çeşitlendi. Bu ülkeye bizim de satabileceğimiz mal ve hizmetler de var. Nitekim bunun sonuçlarını şöyle görüyoruz. Çin artık o kadar büyük bir geniş araziye, yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen özellikle tahıl gibi veyahut da sanayi ürünü olan pamuk ve tütün gibi olaylarda artık kendi ülkesini yetmediği için birincisi olarak ilk önce Afrika ülkelerini, Orta Doğu ülkelerini ve şimdi şu anda bile Türkiye'den arazi kiralaması yoluyla üretime girmeye teşebbüs ediyorlar. Bu iyi bir yaklaşım. Biz ortak yapacağımız, onların da teknolojisinden de yararlanarak geliştiremeyeceğimiz bu türlü üretim özellikle tarım sektöründe bize çok çok faydalı. faydalı olacaktır. Çünkü bu Türkiye'deki 82 milyonluk nüfustaki ağırlığı teşkil eden taşradaki nüfus artık çiftçilik yapmak istemiyor. Gençler hep şehirlere gidip az para da olsa orada olsunlar rahat edeceklerini düşünüyorlar. İşte bu kalan, kullanılmayan ve kullanılmayacak olan arazilerin değerlendirmesi bakımından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu arada parantez içinde izin verirseniz bir şey söyleyeceğim. Bir ülkede dünyada biliyorsunuz Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde de Türkiye'de de başkalarının ismi altında, Türk vatandaşlarının ismi altında araziler almaya başladı. Bu olumsuz bir gelişme. Oradaki amaç farklı. Ama Çin'inle yapacağı ortak üretim özellikle tarım sektöründe hem Türkiye'deki tarım sektöründeki teknolojinin gelişmesine hem de daha bu alanların atıl kalacak alanların daha iyi üretilmesine ve üretim rentabilitesi dediğimiz verimliliğin artırılmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu da zorunlu artık.
Peki, evet. Önemli ziyaretler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Umarız ülkemiz açısından en iyi şekilde sonuçlanacak İnşallah. Ziyaretler olacak. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Sağolunuz. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa'nın doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 33, İstanbul parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu 38, Erzurum parçalı bulutlu 29, Amsterdam az bulutlu 24, Atina az bulutlu 33, Bağdat sıcak 47, Berlin az bulutlu 30, Paris sıcak 36, Roma parçalı bulutlu 29, Saraybosna az bulutlu 34, Kiev az bulutlu 29, Londra az bulutlu 24, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa sıcak 38, Madrid sıcak 40, Mekke sıcak 43, New York az bulutlu 30 ve Viyana az bulutlu 30 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Birkaç konu başlığımız var tabii ki. Irak genelinde bildiğiniz gibi bir seçim gerçekleşmişti geçtiğimiz yıldan ve o günden bugüne de hükümetin kurulması süreci devam etmişti. Son birkaç bakanlık kalmıştı. O bakanlıklardan üçü daha kesinleşti. Adil Abdülmehdi hükümetinin kabinesinde yer alan ve şimdiye kadar vekaletle yürütülen bakanlıklar için güven oyu kullanıldı. Bakanlıkta meclisteki oturumda Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adayları güven oyu alarak görevlerine başlamış oldu. 233 milletvekili hazır bulunduğu oturumda Adalet Bakanlığı için Faruk Emin, Savunma Bakanlığı için Necah Şemeri ve İçişleri Bakanı olarak da Yasin Yasiri güven oyu alarak göreve başladı. Diğer taraftan Abdülmehdi Hükümeti kabinesinin bir bakanlık dışında tamamlanmış olduğunun altını çizmekte fayda var. Eğitim Bakanlığı içinse belirlenecek adayın önümüzdeki süreçte onaylanması bekleniyor. Irak'taki siyasi gruplar Başbakan Adil Abdülmehdi'yi hükümet kabinesini tamamlaması için baskı yapmıştı. Bildiğiniz gibi Sayrin koalisyonu lideri Muktedai Sadır da hükümetin görevini tam anlamıyla yapabilmesi ya da tam hükümetin kurulabilmesi için bir yıllık bir süre tanımıştı yeni başbakana. Diğer taraftan yine yaklaşık 8 ay geçti Irak-Kürt bölgesel yönetimindeki seçimlerin üzerinden. Meşrur Barzani başbakan olarak seçildi ama şu an hükümetini kurması bekleniyor. Yaklaşık bir aylık bir süresi vardı. Şu an KDP ve KYB heyetlerinin arasında tekrar bir problem çıktı. Ancak bu problemin ana merkezi Kerkük valiliği. Kerkük'te bildiğiniz gibi 41 meclis üyesi var. Bunlardan 26'sı KDP ve KYB grubuna bağlı. Dolayısıyla vekaleten görevi yürüten Rakan Cuburi görevini bırakması gerekiyor. Yeni vali atandıktan sonra yeni valinin de meclis üyeleri tarafından atanması bekleniyor. Ancak Bağdat Merkezi Hükümeti de devrede. Hatta Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet Salih'i de konuyla ilgili Kerkük'teki bütün unsurların birlikte hareket etmesi gerektiğine yönelik de bir açıklama yaptı. Şu an Kerkük'le ilgili de tartışmalar devam ediyor. Özellikle Bağdat'ta hem Kerkük valiliği konusunda hem de Kerkük'teki güvenlik zafiyetiyle ilgili şu an görüşmeler devam ediyor. KDP ve KYB heyetleri arasındaki anlaşmazlık da dediğimiz gibi bu çerçevede devam ediyor. 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi tatile girecek. Bunun öncesinde bu problemin çözülmesi gerekiyor her iki parti arasında. Aday belirleme konusunda bir sıkıntı var. Uzun zamandır aslında hükümetin kurulamamasının en büyük nedenlerinden biri KDP ve KYB arasındaki belirsizlik, daha doğrusu anlaşamamazlık. Anlaşamamazlığın da asıl nedeni Kerkük valiliği konusu. Önümüzdeki birkaç gün içinde bununla ilgili kesin bir sonuç çıkarılacak gibi görünüyor. Eğer 1 Temmuz'a kadar problem çözülemezse yan meclisin tatile girme süresi uzatılacak ya da olağanüstü bir toplantı yapılarak bu konuyla ilgili kesin bir ifade kullanılacak. Diğer taraftan İran-Irak arasında bir gerginlik şu an söz konusu. Gündemde şu an Irak'taki hava sahalarını ya da Irak topraklarını Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanması ve bu şekilde İran'a saldırı hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Irak halkı ve Iraklı yetkililer buna sert bir şekilde karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak topraklarını kullanarak İran'a saldırmasının söz konusu olamayacağını ifade ediyorlar. Bu gerginlik de önümüzdeki günlerde daha fazla tırmanacağı benziyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmak için her türlü yolu deniyor. Altını çizmekte fayda var. Diğer taraftan başlayan bir pençe operasyonu durumu söz konusu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütü PKK'ya yönelik Hakurk bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Son günlerde PKK terör örgütü unsurlarının bölgede çok fazla bir sıkıntıya girdiği, çok fazla hareket edemediklerine yönelik bilgiler var elimizde ve saldırı ve birçok alanda saldırmaya çalıştıkları komandolarımıza yönelik saldırı hazırlığında bulundukları ifade ediliyor. Aynı zamanda bölgedeki sivillerin de kalkan olarak kullanılmasına yönelik bazı duyumlar, bazı iddialar söz konusu. Diğer taraftan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında ticaretin geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi adına da çeşitli çalışmalar yapılıyor. Dünden itibaren açılan Yapı, İnşaat, Elektrik, Enerji ve İmar Fuarı ayın 29'una kadar açık kalacak. Başta Türkiye, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Azerbaycan ve Kuveyt'ten katılan birçok firma var. 100 firma var toplamda ve 49'unu Türk firması oluşturuyor. Hemen bunun da altını çizmekte fayda var. Irak'ın yeniden imarı kapsamında yaklaşık 90 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. 90 milyar dolarlık bir yatırım çalışması yapılacak durumu nihayetinde ortada. Türk firmaları da bu bütçeden pay almak istiyor. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. 49 Türk firmasının en önemli ayağını da Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi işletmesi 25 firmayla katılım gösteriyor bu fuarda. Fuarda 29 Haziran akşam saat 18'e kadar açık kalacak. Yine önemli gelişmelerle birlikte olmaya devam edecek.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'da. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii epeydir dikkatle takip ettiğimiz ve olmasını beklediğimiz bir zirvenin tarihi geldi, evet, çattı. 28-29 Haziran'da gerçekleşecek Japonya'nın Osaka şehrinde G20 Liderler Zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Japonya'da. Gitmeden önce de Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. S-400 ve Doğu Akdeniz başlığı çok çok önemli. Evet. Hem onları sorayım size, o açıklamaları, hem de G20 Liderler, evet, Zirvesi'ni.
Şimdi G20 niçin bu kadar önemli? İsterseniz bizi dinleyenlerle biraz paylaşmak isterim. G20'nin içerisinde yer alan ülkeler dikkate alındığında, işte Çin gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi, efendime söyleyeyim, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri gibi, nüfus anlamında nüfusları yaklaşık olarak 250 ila 300 milyonun üzerinde olan çok fazla ülkenin olduğunu bir kere öncelikle ortaya koyalım. Bu niçin önemli? Nüfustan kaynaklanan bir totalde zenginliklerine tekabül ederken Türkiye gibi 80 milyon olmakla birlikte yine de G20'nin içerisinde bu küresel şartlarda rekabeti çok hızlı ve sert şartlara bağlı olan ekonomik anlamdaki büyümüşlüğe Türkiye yaklaşık 20 yıldan bu yana çok iyi adapte olarak G20 içindeki pozisyonunu 16'larda, 15'lerde, 17'lerde tutmaya devam ediyor. Bu şu açıdan çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 milyon nüfus ile hiç kuşkusuz Çin kadar ya da Hindistan kadar bir zenginliğinin olması mümkün değil. Çünkü coğrafya ve nüfus bunu sınırlıyor. Buna rağmen, bu limitli nüfusuna rağmen, hinterlandından almış olduğu destek ile bu milletin ne kadar üretken, yeri geldiğinde bu dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisindeki ülkelerle nasıl başa baş bir mücadele verdiğinin de altını çiziyor. Bunu niçin söylemek durumunda kaldım? Çünkü bugün kime sorsanız, eğer size ayakları bir şekilde yere basmayan bir yorum yapsa, biz millet olarak üretmiyoruz noktasından geçirirler sözü. Aslında ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kapıkule'den İpsala'ya, Gürbulak'tan Habur'a kadar olan bütün sınır kapılarını bil fiil görmüş birisi olarak söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında milleti üreten bir millet. Tabii ki bununla ilgili etkinlik ve verimliliğinde bir takım sıkıntılar olabilir. Ama bu G20 içerisindeki pozisyonunu koruması anlamında çok önemli olduğunu ve bu anlamda büyük mücadele verdiğini bizi dinleyenlerle öncelikli olarak paylaşmak isterim. Bir diğer husus ise bu G20 ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Yani bir zenginler kulübüne tekabül etmiyor aslında. Yani dünyada yaşayan her 10 kişiden 7'si bu G20 ülkelerinin vatandaşı konumunda. Ama bir diğer husus daha var ki dünya ticaretinin %75'ini, dünyadaki emtia üretiminin de %80'ini bu G20 ülkeleri üretiyor. Dolayısıyla nüfus ile, yani %70'lik bir dünya nüfusuna tekabül ediyor. Dünyadaki üretimin de %80'i dersek nüfus ile üretim arasında bir denge de sağlanmış durumda. Dolayısıyla eskiden bir G7 vardı. Daha sonra Rusya'yı dahil ettiler, G8 yaptılar. Ukrayna kriziyle birlikte başlayan süreçte tekrar Rusya'yı çıkarttılar, G7 formuna döndü. Bunlar çok fazla efendime söyleyeyim, nüfus anlamında dünyayı temsil etmemekle birlikte daha çok zenginler kulübü gibi. Fakat G20 dünya nüfusunun %70'ini temsil ettiği açısından çok önemli konuların burada dile getirildiğini biz biliyoruz. Şimdi burada ne konuşulacak diye bu G20'nin ki 14.sü yapılıyor Osaka'da. Totalde küresel ekonomi, ticaret, yatırım, inovasyon, çevre, enerji, istihdam, kadın hakları, sağlık, iklim gibi hususlar. İkili görüşmelerde ise mülteci krizleri, İslamofobia, aşırı sağ gibi hususlar görüşülecek. Bu görüşülecek konuların içerisinde kayda değer olan ve bizim dikkatli bir şekilde gençlerimiz anlamında istihdam sağlamak ve inovatif gençlik yetiştirmek maksadıyla dikkatli bir şekilde G20'de ele alınan konularda dikkat etmemiz gereken görüşülen hususlardan birkaçı da küresel veri yönetişimi, veri akımı serbestisi, dijital vergi siyaseti, akıllı toplumdan süper akıllı toplumlara dediğimiz akıllı toplum 5.0 konsepti gibi konular konuşulacak. Dolayısıyla ben bizi izleyen gençlere bu anlamda araştırmalarını bu noktaya teksif ettikleri takdirde önümüzdeki süreçler içerisinde daha inovatif ve daha verimli çalışmalara imza atabilirler. Dolayısıyla bizim konuşmamız gereken sadece G20 zirvesi başladı, bunlar konuşuldu, G20 zirvesi bittiden ziyade konuşulan konuların içeriklerinin de analiz edilmesinin ve bunların gençler ile bir şekilde kaynaştırılacak şekilde bu konunun ele alınmasının, siyaset kısmında ise küresel ekonomi, ticaret, yatırım gibi hususlarda dünyanın seyrinin ne tarafa gittiği anlamında önemli. Ama hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la S-400'ler konusunu son bir kez olmak üzere ele alması bizim açımızdan çok önemli. Arkasından yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Çin ziyareti hem de Çin devlet başkanı ile yapacağı görüşmeler, Çin'in küresel anlamda ortaya çıkmış olan bir devlet olması hasebiyle çok büyük önem ihtiva edecek. Ve aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bölgede mülteci krizleriyle ilgili Avrupalı liderler başta olmak üzere İslamofobi ve aşırı sağ ile ilgili konuları gündeme getirerek ikili liderler zirvelerinde bu konuların ele alınacağını açıkçası düşünüyorum.
Peki, çok çok önemli bir zirve. Tabii ki ikili görüşmeler de gerçekleşecek. S-400 başlığı, evet. Doğu Akdeniz, Suriye başlıkları çok çok önemli. Evet. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmelerin sonuçları takip ediliyor. Neler çıkar size göre?
Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye ve Irak siyaseti ve Doğu Akdeniz siyasetiyle ilgili hem Donald Trump'la hem de küresel lider diyebileceğimiz liderlerde elini en güçlendiren 2-3 husus var. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de istikrarlı bir siyasetin reisi cumhuru olarak bu toplantıya katılıyor. Titrek koalisyon hükümetlerinin bir temsilcisi değil. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda elinin güçlü olduğunu biliyoruz. Bir diğer husus ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ki bu dünyadaki bütün devletler için geçerlidir, askeri anlamda hem Suriye'deki etkinliği, işte Afrin'deki konumu, Elbap'taki konumu, Cerablus'taki konumu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye içerisinde ne kadar etkin olduğunu hep birlikte yine biliyoruz. Bir diğer taraftan Irak coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem pençe harekatını devam ettiren bir ülke olması hem de bu hususları yaparken Irak merkezi hükümeti ve Irak yerel hükümetiyle işbirliği içerisinde, diplomasisi içerisinde bu faaliyetlerini sürdürmesi ve Doğu Akdeniz'de de hem sondaj ve sismik arama anlamında faaliyetlerine devam ettirmesi hem de bu faaliyetlerini hard power dediğimiz silahlı gücüyle sahada bilfiil koruması Türkiye'nin masada elini güçlü tutan en önemli hususlar olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü siz koalisyon hükümetleriyle yarını ne olacağı belli olmayan bir ülkenin lideri ve fakat aynı zamanda da askeri anlamda bu coğrafyaların hiçbirisinde bulunmayan bir ülke olarak o diplomasi masasında Osaka'da çok fazla elinizin güçlü olmayacağını ben buradan çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bu anlamda söylemiş olduğum şartlar dikkate alındığında Erdoğan'ın yeri geldiğinde askeri diplomasisini, yeri geldiğinde hariciyesini, yeri geldiğinde de konsolide olmuş siyasetini kullanarak stratejik anlamda diplomatik görüşmelere imza atacağını Osaka'da söyleyebilirim. Bunların içerisinde en önemlisi kuşkusuz Sayın Trump'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin S-400'lerin alınmasıyla ilgili husus olacaktır. Ama bunda, burada şunu söyleyebilirim. Türkiye bu konudaki nihai kararını vermiştir. Haziran ayının sonundayız. Temmuz ayında da Rusya'dan gelecek ilk bataryanın Anadolu coğrafyasına yerleştirilerek Türkiye'nin stratejik anlamdaki en büyük güvenlik eksiği olan hava savunma sistemlerindeki eksiği ilk etapta kısa vadede kapatılmış olacaktır. Bu şu demek değildir. Türkiye S-400'leri alıp yerleştirdiğinde bu vakitten sonra hava savunmasındaki hiçbir sıkıntının olmayacağı anlamına gelmiyor. Hiç kuşkusuz bu tümleşik, bütünleşik, birbirini tamamlayan, katmanlara ayrılan bir sistem, hava savunma sistemi ve çok pahalı sistemler. Türkiye S-400'lerden sonra mümkün olduğu takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot'ları ve Fransız-İtalyan ortaklığı olan Eurosam gibi projeleri de hayata geçirerek katmanlı bir hava savunma sistemi projesini kendi gökyüzünde ve semalarını koruyacak şekilde hayata geçirecektir. Bir diğer husus ise yine milli savunma sanayinin bir katkısı olarak Hisar ismiyle sahaya sürmüş olduğu yüksek irtifa, orta irtifa ve alçak irtifa hava savunma sistemlerini önümüzdeki süreç içinde kademeli olarak kendi coğrafyasına yerleştirecektir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik olarak yaptırım uygulamakla ilgili tehdit dilini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar farklı küresel güçlerin temerküz ettiği, ortaya çıktığı bir coğrafyada Amerika'nın parmak sallamasına asla rıza göstermeyecektir. En son Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Hindistan'a yönelik olarak S-400'ler konusunda adeta parmak sallayan tavrına dün akşam Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan hiç kuşkusuz kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek S-400'leri kendi coğrafyasına konuşlandıracaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Bu Türkiye'nin yaptığı açıklamayla birebir aynıdır. Bu vakitten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin oturduğu koltuktan tek hegemon olarak bütün dünyayı zapturapt altına alıp kontrol etme şansı yoktur. Bizimle aynı göz temasına geldiğinde, aynı hizaya geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü ve dünyada var olmuş olduğu konumunu küçümsememektedir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parmak sallayarak hizaya gelecek bir devlet olmadığını 15 Temmuz gecesi anlamıştır. Bundan sonraki siyasetini de buna göre kurgulamalıdır diye özetleyebilirim.
Peki bakalım neler çıkacak görüşmelerden, hep birlikte takip edeceğiz. Evet. Şimdi bir de yüzyılın anlaşması, evet, diye adlandırılan bir anlaşma söz konusu. Bu barış planının finans ayağı konuşuluyor. Bahreyn'deki toplantıda bazı Arap ülkeleri katılıyorlar, bazıları ise tepki gösteriyorlar. Türkiye'nin de tabii ki tepkisi var. Bu plana nasıl değerlendireceksiniz? Yüzyılın barış planı diye lanse edilen anlaşmayı.
Yani aslında bu Filistin toprakları için hiç kuşkusuz Filistin'in Sevr Anlaşması diye nitelendirebileceğimiz bir husustur. Dolayısıyla ben bizi dinleyenler açısından daha özet olması açısından şunu söyleyebilirim. Bahreyn'deki toplantıda Filistin davası mezattadır. İsrail'de yapılan, aynı zamanda eş güdümlü olarak yapılan toplantıda da İran'dan Sudan'a kadar Orta Doğu coğrafyası ameliyattadır diye özetleyebilirim. Bahreyn'de yapılan toplantı hiç kuşkusuz Filistin davasının Theodor Herzl, İsrail'in kurucu babalarından, Sultan Abdülhamit Han'a gelip bu toprakları satın almak istediği günden bu yana geçen süre içerisinde satın alma siyasetinin hiç değişmediğini bir kez daha aradan geçen 100 yılın üzerinde bir süreye rağmen bizlere gösteriyor. Dolayısıyla ben Filistin davasının her ne kadar Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi ruhunu 25 gümüşe satmış olan ülkelerinin liderleri de, halklarını istisna tutarım şüphesiz, liderlerinin de o toplantıya katılsa da Filistin davasının mutlak surette İslam'a inanmış olan coğrafyadaki insanların hiç kuşkusuz değişmez kızıl elması olarak devam edeceğini söyleyebilirim. Çünkü Kudüs sadece Filistinlilerin değil, İslam'a gönül vermiş insanların için çok kutsal olduğunu, peygamberimizin Allah'ın selamı üzerine olsun göğe yükseldiği miracın gerçekleştiği topraklar olması hasabıyla çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer hususu aynı zamanda Kudüs'ün Hazreti İsa ve dolayısıyla İsa'yı takip eden Hristiyan coğrafyası açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu sadece Filistinlilerin eline birkaç bin dolar para vererek çözülebilecek bir sorun değil. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki İsrail bugün Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere 100 küsur ülke tarafından sınırları net belli olmayan yegane ülkedir. Yani sınırları Birleşmiş Milletler için farklılık arz eder, Filistin için farklılık arz eder. Bu esnada Amerika Birleşik Devletleri için farklılık arz eder. Niçin? Örneğin en son Suriye'nin hiç kuşkusuz toprağı olan Golan Tepelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta bir eşkıya düzeninde yaşıyormuşçasına İsrail toprağı olarak tanınması gibi bir oldu bittiğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla İsrail topraklarının nerede başlayıp nerede bittiği Amerika için farklı, Türkiye için farklı deme sebebim bu. Bu tabii bugün ortaya çıkmış bir husus değil. Ben daha önceki programlarla ilgili olarak ve yazılarımda yapmış olduğum açıklamalarda İsrail'in devlet olarak ortaya çıkmasından sonra Ben Gurion'un, Moshe Dayan'ın, Menahem Begin'in söylemlerine baktığımızda da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Örneğin Moshe Dayan'ın eğer Tevrat'ın ehli ise Kudüs'e, El Halil'e, Eriha'ya ve daha Orta Doğu'daki başka topraklara da sahip olmamız gerekir. Devletin sınırlarını tespit etmek zorunda değiliz şeklinde bugünkü siyaseti de aydınlatabilecek geçmişten bugüne kadar gelen siyasetinin hangi temeller üzerine oturtulduğunu biliyoruz. Keza ben bu Nil'den Fırat'a kadar diye özetlenen arz-ı mevcut konusunun Kıbrıs adasını da içerdiğini burada bizi dinleyenlerle paylaşmak isterim. Zira İsrail Devleti'nin 1940'lı yılların sonunda bir oldu bittiğiyle Birleşmiş Milletler tarafından kurulmasından önce nerede bir emniyetli İsrail toprağı kurulabilir sorusuna aranan cevapların en önemli alternatif güzergahlarından bir tanesinin Kıbrıs Adası olduğunu bizi dinleyenlerle paylaşalım. Bu tamamen bir komplo teorisi değil, tamamen kayıtlara, evraklara dayalı bir husus. Dolayısıyla bu İsrail'in sınır tanımazlığını aslında Suriye içerisinde göç dalgasını, Suriye içerisindeki iç savaşı, Mısır'daki darbeyi de kısmen de olsa bu perspektiften de okumak lazım. Çünkü düzensiz göç hareketleriyle Suriyelisizleştirilen bir Suriye'nin mutlak surette orta vade içerisinde bu İsrail siyasetine de hizmet edeceğini, bu Suriyelisizleştirilmiş toprakların kısa vadede kuklalar vasıtasıyla İsrail'e müzahir olan, dost olan yönetimler tarafından kontrol edileceğini, işte PKK, YPG terör devletinin en önemli amacı budur. Orta ve uzun vadede ise bizzat bu toprakların İsrail tarafından kontrol edilmek maksadıyla sahaya sürülebileceğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili komple teorisi diyenler unutmasınlar ki 2000 yıl sonra İsrail'e o topraklarda nasıl ihdas ettiklerini hep birlikte gördük. Dolayısıyla biz bu siyaseti çok yakın takip etmek, kendi içimizdeki siyasi konsolidasyonumuzu, ittihadımızı, birliğimizi, beraberliğimizi sımsıkı her türden siyasi görüş farklılıklarına rağmen sahip çıkmamız gerekir. Bir diğer husus da silahlı kuvvetlerimizin işte en son çıkan asker alma yasası da dahil olmak üzere, savunma sanayimizin ortaya koymuş olduğu hususlar da dahil olmak üzere dışarıdaki siyasetimizi tevsik edecek, güçlendirecek, bu siyasetin ele geçirilmesinde en önemli unsurlardan birisi olacak şekilde Orta Doğu coğrafyasındaki önemini, konumunu çok iyi anlamamız gerekir diye özetleyebilirim.
Peki bir de Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi başlığı var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar var. İran'ın da uranyumla ilgili varılan anlaşmaların biraz ilerisine geçeceği bilgisi var bugün Milliyet gazetesinde. Orada ortam gerginleşiyor anladığımız kadarıyla. Sonuçları ne olur size göre?
Ya ben şunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki Sünni coğrafyanın önünü tamamen açmamak maksadıyla İran'ın tamamen ortadan kaldırılarak Orta Doğu'da Şii Hilali denilen ve fakat benim artık Şii Dolunay'ına dönüştüğünü söyleyebileceğim Irak'tan Suriye'ye, Lübnan'dan Bahreyn'e kadar olan bu Şii etkisini komple söküp atacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce söylemiş olduğum Orta Doğu'daki siyaseti dengelemek, Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini kontrol altına almak için her zaman yaratıcı kaos dediğimiz kaosa ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. İşte bu kaos sayesindedir ki Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne milyarlarca doların üzerinde silah satışını gerçekleştirirken diğer taraftan da İsrail'in güvenliği gerekçesiyle İran'ın bir şekilde sınırlandırılmasına yönelik olarak siyaseti bu kaos çerçevesinde yerine getiriyor. Ama bunun İran'ın yerle yeksan edilerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortadan kaldırılacağı ve İran'ın yıllardan bu yana Orta Doğu içerisinde geliştirmiş olduğu network'ünün çözülüp atılacağına dair bir girişimde bulunacağını açıkçası düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim hem bu Amerika Birleşik Devletleri'ne pahalıya patlayabileceğini düşünüyorum hem de bu şekilde bir İran etkisi kaldırıldığı takdirde Türkiye'nin önünün açılacağını ve Türkiye'nin bundan istifade edebileceğini ve Sünni bloğun İsrail'e karşı çok daha rigid, çok daha sertleşebileceğini Amerika Birleşik Devletleri hiç kuşkusuz hesaba katan bir ülkedir. Ama limited strike dediğimiz işte çok limitli vuruşlarla İran'a gözdağı veren ve fakat aynı zamanda kendi içerisindeki seçmenine göz kırpan, aynı zamanda da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır eksenindeki ülkelere daha fazla silah satmanın gerginliğini limitli de olsa yaratacak eylemlere imza atabileceğini düşünüyorum. Ama bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu ambargodan dolayı günlük 2,5 milyon varil petrol ihracatının İran'ın 300 bin varile düştüğünü söyleyebiliriz. Burada tabii konuyu sadece İran açısından da değerlendirmemek lazım. Çünkü Amerika'nın bu İran kaynaklı petrol ihracatını sekteye uğratmasının bir diğer hedefinin de bu enerjiye en fazla ihtiyaç duyan Çin'in de kontrol altına alınmasıyla ilgili bir siyasetin de sonucu. Çünkü Çin'in özellikle tek yol, tek kuşak projesinin denizdeki ayağı olan inci kolyesi diye nitelendirmiş olduğu denizler üzerinden seyrettireceği ticaretle ilgili hususuna ket vurmak maksadıyla onu hem enerji hem de ürettiği ürünlerle ilgili ham madde sıkıntısına sokmak için İran'la ilgili girişmiş olduğu bu şekilde bir siyaset ortaya koyuyor diye özetleyebilirim. Çünkü Çin'in petrolünü, petrol ihtiyacını karşıladığı en büyük birinci ülkenin de İran olduğunu unutmamak lazım.
Peki, çok teşekkür
ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.